Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demir Türkdoğan.
Ben Pınar Kaya Türk.
Ve bugün bir de konuğumuz var. Sevgili Gözde Karadağ bizlerle. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız aile dizilimine ilişkin bir bölüm yayınlamıştık ve bir konuğumuz olacağından bahsetmiştik. İşte o önemli konuğumuz Gözde Hanım. Merhaba Gözde Hanım, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz öncelikle katılmayı kabul ettiğiniz için.
Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok keyifli bir sohbet olacağından eminim.
Benim de hiç kuşkum yok. Ben hemen biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim ki dinleyenler de sizi biraz tanısınlar.
Tabii ki. Merhabalar tekrardan. Ben Gözde Karadağ. Aile dizimi uygulayıcısıyım. Aynı zamanda amatör diyelim bir tiyatro oyuncusuyum. Ama bunun yanı sıra da yazılım mühendisiyim ve proje yönetimi yapıyorum. Yani aslında sağ ve sol beyni dengelemeye çalışan bir kadınım diye nitelendirmeye çalışabilirim kendimi.
Ben çok şaşırdım. Tiyatro ile ilgili yönünüzü biliyordum ama yazılımla ilgilendiğinizi ilk defa şu an duyuyorum.
Evet, asıl mesleğim yazılım mühendisliği. O da tamamen işte baba mühendis, onun yolunu takip eden küçük Gözde'nin yolculuğu diye söylüyorum kendime. İşimi çok seviyorum ama bir taraftan da hep böyle çocukluğumdan beri içimde bir şeyin boşluğunu hissederdim. Hani bu boşluğun ne olduğuna hiçbir zaman bir tanım, bir anlam koyamamıştım. Aslında aile dizimiyle tanışmam da bu boşluk arayışımla beraber gerçekleşti. Hani daha çok küçük yaşlarda, 7-8 yaşlarında yazdığım yazılarda, ortaokul, lise çağlarındaki arayışlarımda aslında hep psikoloji, duygu, değişim, insan anlayışı, insanlara temas etmek gibi içgüdüsel duygularım vardı. Fakat bunu nasıl, ne şekilde yapacağımı bilmiyordum açıkçası. Ve hayat, işte dünya düzeni diyelim, işte beni mühendis olmaya teşvik etti. Ama mühendis olduktan sonra bile hep bir yanım vardı ki ben farklı bir şey yapmak istiyorum. Yani yazılımı psikolojiyle birleştirmek istiyorum. Bazı çalışmalar yapmak istiyorum. İnsanların çocuklukta yaşadıkları bilgileri toplayalım, burayla bir analiz yapalım ve geleceğe yön tutalım gibi hep böyle içimde bazı istekler vardı. Ve bu isteklere tutunmak, bu isteklerin peşinden koşmak da beni işte farklı çalışmaları denemeye teşvik etti. Aile dizimi çalışması da bunlardan bir tanesi.
Peki aile dizimiyle nasıl tanıştınız ve ilginiz nasıl başladı?
Aile dizimiyle aslına bakarsanız çok enteresan bir tanışma hikayem var. Bundan 8-9 yıl önce tanıştım aile dizimiyle, fakat tanıştığım zaman aile dizimine dair en ufak bir fikrim yoktu. Hiçbir şey anlamadığım ve üzerine düşünmediğim bir dönemdeydi. Bir arkadaşım uygulayıcısıydı. Şimdi fark ediyorum bunun böyle olduğunu. Beni çalışmasına dahil etmişti ve ben çok saçma bularak alandan ayrılmıştım. Ve bunun üzerine bir daha hiç düşünmemiştim. Ta ki aile dizimi uygulayıcısı olmadan önce yine bu kendimle ilgili farkındalık, işte kendimi keşfetme yolculuğumda katıldığım bir grupta bir arkadaşım aile diziminden bahsedene kadar, ki o zaman da her aile dizimi kelimesini duyduğumda aşırı irite oluyordum ve gerçekten kadınla aynı ortamda bulunmak dahi istemiyordum. Yani içimde çok büyük bir reddediş vardı aile dizimine karşı. Ve daha sonra biraz daha vakit geçti. Çok enteresan bir şekilde bir gün ben aile dizimi uygulayıcısı olmak istiyorum diye uyandım. Yani böyle duyulduğunda çok komik, aşırı saçma. Asla geçmişi olmayan, asla bir temeli olmayan bir içgüdü. Fakat ben gerçekten aile dizimi uygulayıcısı olacağım diye uyandım. Sonra içimdeki içgüdünün nereye gittiğini takip ederek biraz araştırma yapmaya başladım ve aile dizimi beni o kadar meraklandırdı. Hani o güne kadar reddettiğim her şeyin bir sebebi olduğunu anladım. Çünkü muhtemelen korktuğum, yüzleşmekten korktuğum bazı şeyler vardı. Onlar açığa çıktı aslında. Benim de aile dizimi yolculuğum böyle başladı. Öncelikle korktuğum şeylere aile dizimiyle çalışarak aile dizimi yolculuğum başladı. Daha sonra da uygulayıcısı olma için zaten uzun bir eğitim süreci oluyor. Bu sürecin içerisine girdim. Zaten süreç içerisinde de çok fazla kendimizle çalışıyoruz. Yani neticede insan kendisiyle çalışmadan zaten başkasına hiçbir şey veremez. Yani en azından benim görüşüm bu şekilde. Böyle başladı yolculuğum.
Şimdi bir gün uyandım, ben aile dizimi uygulayıcısı olmalıyım dedim kendi kendime, dedin ya. Bunu dediğinde hiç aile dizimi deneyimlemiş miydin?
Yok, deneyimlememiştim. Ama sürekli karşıma aile dizimiyle ilgili yazılar, videolar, bildirimler. Hani böyle sürekli zaten bir süredir maruz kalıyordum. Çünkü etrafımdaki insanlar aile dizimiyle bir şekilde tanışmış ve beni buraya çekmeye çalışan insanlardı. Benimse içimde onlara karşı bir reddediş vardı. Yani onlarla konuşurken bile ortamı terk ediyordum. Bu derece aslında bir kaçış haliydi. Ama
Yani
herhalde benim de bir sindirme sürecim vardı. Ondan sonra açığa çıktı.
şey çok garip geldi bana. Ben aile dizimi bir deneyeyim, bir yaptırayımdan öte, ben aile dizimi uygulayıcısı olmalıyım diye uyanmak çok garip geldi gerçekten. Hiç
Evet.
deneyimlememiş olduğun bir şeyi yaptırmalıyım şeklinde uyanmak çok güçlü bir duygu olsa gerek. O
Evet, çok
çarptı beni de şu an.
çok çok değişikti. Yani böyle anlatınca kulağa aşırı saçma ve uydurma gibi geliyor. Çok da farkındayım ama hani gerçek olan bu. Gerçekten böyle bir hisle uyandım ve buna uyanmak da benim için çok enteresandı. Çünkü nereden başlayacağımı bilmiyorum, ne olduğunu bilmiyorum. İçimde bir duygu var ama duygunun beni nereye götüreceğini bilmiyorum. Daha sonra zaten araştırmaya başladım biraz daha bu neymiş, kimler yapıyormuş ki orada da kendim adına çok fazla şeyle yüzleştim. Sonuçta kendimi önceden şöyle tanımlardım. Sol beyin, her şey mantık. Evet, çok duygusal bir insanım, anlayışlı bir insanım ama her zaman mantığım çok ön plandaydı. Ya yani mantığın açıklayamadığı, mantığımın anlamlandıramadığı hiçbir şey benim için tamam değildi. Aile dizimine girişimle ben o kadar fazla değiştim ki yargılarım, duvarlarım, ben dediğim şeyler, her şey o kadar sarsıldı, yıkıldı ve yeniden inşa oldu ki yani gerçekten Gözde'nin dönüşümü için böyle temel taşlarından birisiydi benim aile dizim uygulayıcısı olmaya karar vermem.
Güzel. Bir konstelasyon yaşamışsın aslında o anda diyebilir miyiz acaba?
Gerçekten öyle oldu.
Ben bunu şöyle yorumladım. Size bir takım mesajlar gitmiş, gel gel gel diye. Siz bu mesajları almamışsınız. Sonra bir gün böyle içinize bir şekilde doğmuş o mesaj.
Gerçekten öyle oldu ve şimdi tabii ki bu bilinçle geriye baktığımda bunu söylüyorum bu şekilde. Çok aşırı bir reddediş halindeydim aile dizimini. Hani şu an diyorum ki gerçekten o içimde aradığım boşluğu bulmuş gibi hissediyorum. Tamamlanmış gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten beni bağlıyor hayata bir şekilde. İnsanlara bu şekilde temas edebilmek. Hani belki biraz işte spiritüel yanı var, belki açıklanamayan yanları var ama bir taraftan da o kadar sağlam temelleri, o kadar mantıklı gelen insanın kendi hayatı içinde hissettiği, gördüğü şeyleri yansıtıyor ki sanırım beni o yana tuttu, o yana bağladı.
Bizim de geçen hafta konuştuğumuz şeylerden bir tanesi o açıklanamayan yönüydü aslında. Bizim de ikna olamadığımız bazı yönleri var. Evet, benim reddedemediğim bazı gerçekleri olduğu da doğru, ama gerçekten bizi ikna edemeyen kısımları da var. Onları da size tek tek soracağız bugün.
Tabii
Öncelikle
ki.
ben şey sorarak başlamak istiyorum. Sizce herkes aile dizilimi yaptırmalı mı? Herkesin buna ihtiyacı var mı? Ya da kimlerin ihtiyacı var?
Buna şöyle cevap verebilirim sanırım. Herkesin yolculuğu farklı ve herkes aslında bu hayatta kendini keşfetmeye, kendi yolunu bulmaya geliyor ve herkes bambaşka yollardan geçiyor. Aile dizimi de kişinin kendini bulma yolculuklarında ona hizmet eden şeylerden bir tanesi. Bence herkesin aile dizimini en azından bir kere deneyimlemesi çok faydalı olur kendisi için. Çünkü o atalarıyla kurabildiği bağı bu şekilde görebilmek bence çok değerli. Zaten aile dizimi çalışması hani faydaları, bize sağladıkları, bizdeki dönüşümlere etkileri hani bunların hepsi zaten var. Ama en azından bence herkes bir kez bu alanı deneyimlemek için bile olsa aile dizimini deneyimlemeli. Ama tabii ki bir şey değil hani. Hayatta hiçbir şey öyle değil. bunu kesinlikle yapmalısınız diye hiç kimseye bir şey söyleyemeyiz sonuçta. Herkesin farklı yolculuğu, birinin çok sevdiği, birinin hiç sevmediği ya da şu an sevmediği benim örneğimdeki gibi yıllar sonra tutkusu olduğu bir şeye dönüşebiliyor. Ama ben herkesin en az bir kere bunu tecrübe etmesini öneririm.
Pınar, aslında geçen hafta konuştuğumuz bir konuyu soracaktım. İstersen sen sor, çünkü geçen hafta senin de kafanda bu konuyla ilgili bir soru işareti vardı. Aile diziminin sonuçlarının ölçülebilirliği. Yani sonrasında biz iyileşme yaşıyoruz ama o iyileşme aile diziminden kaynaklanıyor mu, kaynaklanmıyor mu kısmı.
Aynen. Ya da iyileşme yaşamıyorsak neden yaşamıyoruz? Aile diziminin böyle bir iddiası var mı? Hani ben işte senin şu problemini iyileştirebilirim, şu konuda sana şifa olabilirim gibi bir iddiası var mı? Varsa bu nasıl oluyor? Yoksa neden yok? Ya da vardı, biz mi bilmiyoruz o kısım. Bir de varsa da işte ve gerçekten iyileştiriyorsa bunu nasıl anlayacağız? Çünkü bir de zamana bırak gibi bir şey de var benim anladığım kadarıyla aile diziminde. Hani o konuda düşünme, o konuyu artık kafanda evirip çevirme, zamana bırak, akışa bırak, o zaten hallolacak gibi bir bakış açısı var. Bu konuda bizi aydınlatabilirsen çok seviniriz.
Tabii ki. Yani benim görüşüm şu şekilde. Aslında hayatta hiçbir şey evet, hayır, siyah, beyaz, bir sıfır değil. Yani her şeyin aslında çok fazla yönü var. Bizim aile dizimi bu sorununuzu çözecek, buna şifa olacak dememiz aslında orada bir sihirli değnek bekliyor olmamız anlamına geliyor. Ama hayatta hiçbir şey sihirli değnek gibi çalışmıyor. Her şey bir süreç, her şey kelebek etkisi, her şey birbirinin tetikçisi, her şey birbirinin sebebi, nedeni, sağlayıcısı ve sonucu. Hayatımızın içinde her şey aslında hep beraber. O yüzden biz hani nasıl hasta olduğumuzda ilaç alıyoruz, dinleniyoruz, işte vitamin içiyoruz, bitki çayı içiyoruz, terlemeye çalışıyoruz. Aslında hasta olduğumuzda da biz birden fazla şey yapıyoruz ve iyileştiğimizde bu içtiğimiz ilaçtan mı, yattığımız uyku, işte uyuduğumuz uykudan mı, içtiğimiz bitki çayından mı? Bunu düşünmüyoruz. Çünkü hepsi bize bir katkısı var ve hepsi beraber güçlüler. O yüzden ben aile dizimini de bu şekilde nitelendiriyorum ya da herhangi bir çalışmayı açıkçası bu şekilde nitelendiriyorum. Aile diziminin tabii ki şifası var. Fakat bu aile diziminden kaynaklı olmuştur direkt denilebilir mi? O kişi hayatında o dönemde neler yaşıyordu? Hangi farkındalıklar yaşıyordu? Hangi sorunlarla yüzleşiyordu? Kendisine ne katmak istiyordu? Bence bunlar da çok değerli. Yani aile diziminin katkısı muhakkak olmuştur. Yani bunu tabii ki de hiçbir şekilde ispatlayamayız aile dizimindendir diye. Ama tek başına da bu yükü, bu sorumluluğu aile dizimine yüklemek benim kanaatimce doğru olmaz. Çünkü hayatımızda o kadar fazla şey yaşıyoruz ki o anda bile, yani ben şunları söylerken bile ya da siz bu soruyu sorarken bile ben değişiyorum, ben gelişiyorum. Çünkü biraz önce düşünmediğim bir şeyi beni düşünmeye sevk ediyorsunuz. Ben biraz önceki Gözde değilken nasıl her şey biraz önceki gibi olabilir? Her şey değişti aslında benim etrafımda. Çünkü benim titreşimlerim de değişti. Yani o yüzden aile dizimi bize evet iyi geliyor, bizi şifalandırıyor. Çünkü biz aile diziminde yanlarımızla çalışıyoruz. Yanlarımız ne demek? Ben aslında sadece işte gülmeyi bilen, ağlamayı bilen birisi değilim. Ya da işte hızlı sinirlenen, araba kullanamayan, para kazanamayan, işte annesiyle babasını çok seven gibi gibi değilim. Yani benim o kadar fazla yanım var ki ve bu yanlarımın hepsi beni aslında ben yapıyor. Belki arabaya bindiğimde, yolda giderken sinirlenmem gereken bir şey olduğunda orada verdiğim tepki benim yanımı ortaya çıkartıyor. Ya da birisinin vefat haberini aldığımda üzüntüm oradaki üzülen yanımı açığa çıkartıyor. Yani aslında her yanımız bize gerekli. Sadece ne zaman dengesiz olursa işte o zaman bizi birazcık rayından çıkartıyor. Ve biz aile diziminde de Bu değiştirmek, dönüştürmek istediğimiz yanlarımızla çalışıyoruz ve bu yanlarımızın arkasında yatan aile dinamiğini açığa çıkarmaya niyet ediyoruz. Nasıl benim bir sürü yanım varsa, annemin, babamın, atalarımın da bir sürü yanı var ve benim aile diziminde çalıştığım konu da benim bu yanımla ilgili blokaja sebebiyet veren blokajların ortaya çıkması ve oradaki bağların tekrardan kurulması. Bence bunu gözlemleyebilmek, insan kendisine dışarıdan bakabilmesi, atalarıyla bağ kurabilmesi bile kendisinde çok büyük bir farkındalık yaratıyor. Yani bunu zihin seviyesinde, bilinç seviyesinde ne kadar farkındayız bilmiyorum ama o anda aslında biliyoruz. Çünkü her şey o anda yaşanıyor. O anda ağlama geliyor, gülme geliyor, öfke geliyor. Neyse o anda geliyor. Fakat o anın etkisi bittiğinde biz normal hayatımıza döndüğümüzde orada olan orada kalıyor ve zihin devreye giriyor. Orada ne olmuştu? Annem ne demişti? Babam ne demişti? Şimdi bu yüzden mi? Zihin devreye girdiğinde duygular ve oradaki gerçekten açığa çıkmış hisler ikinci planda kalmaya başlıyor. Çünkü zihnin tek bir görevi var. Seni hayatta tutmak. Ve seni hayatta tutmak için de bir şekilde tutabilir, bildiği şekilde devam etmek. Bilmediği şeyi o yüzden hep risk olarak görür. Değişime, dönüşüme karşıdır zihnimiz. Aile dizimi çalışmalarında da ben en azından bu yüzden üstüne düşünmeyin diyorum. Ama bunun sebebi şu değil. Aile diziminde çözdük bittik. Sen bir daha bunun hiç üstüne düşünme sakın. Artık bunu işte çekmeceye kaldırabilirsin gibi bir yerden değil benim söylediğim üzerine düşünme. Üzerine düşünme ki aile diziminin etkisi üzerinden kaybolmasın. Zihnin devreye girip seni aslında buradaki etkiden uzaklaştırmaya çalışmasın. Çünkü yapacak bunu. Yani burada üzerine düşünmeyin derken tamamen bunu söylemek istiyorum. Bazen hayatta bazı şeyleri fark edemeyiz. Akışta olur, kendimizle ilgili değişim dönüşümler, ailemizdeki, arkadaşlarımızdaki değişim dönüşümler. Her zaman farkında değilizdir. Çünkü akışta ilerliyordur ve onu fark etmemizi sağlayacak bir şey olduğunda deriz. Aa, ben önceden bunu böyle yapmıyordum. Demek ki bu değişmiş. Çünkü hayatımızda da hiçbir şey bir sıfır gibi kesin değil. Her şey birbirinin içerisinde. O yüzden aile diziminin de bize etkisini bazen biliriz. Bana sorarsanız ben kendime çok fazla dizim açtırdım. Bazılarını sorarsanız evet bu aile dizimi çalışmasından sonra oldu derim ama bazıları üzerine hiç düşünmemişimdir bile. Çünkü şunu biliyorum. Şifa nereden gelirse gelsin, dönüşüm nereden gelirse gelsin. Ben eğer kendimin iyileştiğini, daha iyi bir versiyonum olmak için bir adım attığımı biliyorsam, hani bunun adı aile dizimi olsun, A olsun, B olsun, hani çok da önemli değil. Yani ben ona niyet ederek bu çalışmayı yapıyorum ve evet orada çıkan şey çok kıymetli ve çok değerli. Ama buna tabii ki %100 aile diziminden kimse diyemez. Nasıl bu ilaç bu hastalığı iyileştirir %100 denilemediği gibi aile dizimi hiçbir şeye de %100 şifa olacaktır denilemez. Çünkü öte yandan herkesin de farklı bir yolculuğu var. Orada açan çıkan şey belki başka bir şey çıkartacak ki olayları bile verdiğimiz tepkiler çok farklı. Sizin daha sakinlikle karşıladığınız bir olay beni çıldırtacak bir şey olabilir. Kendimi kaybetmeme sebebiyet verecek bir şey de olabilir. Yani o yüzden aslında hepimiz kendi yolculuğumuzda, kendi dinamiklerimiz içerisinde ilerliyoruz. Öbür sorunuza gelecek olursak hani bir şey olmayabilir mi? Yani hiçbir şey olmasa da bir şey oluyordur bence. Yani orada onu deneyimlemek bile insanda bir değişikliğe sebebiyet veriyordur. Ama bazı konularımız daha derin olabilir. Ya da çalıştığımız konunun altından, o konuyu çalıştıktan sonra daha derin bir konu çıkabilir. Bu aslında hayatımızın içinde her şeyde geçerli. Yani bir terapiye gittiğimizde de ya da bir arkadaşımızla sohbet ederken bile sorun diye anlattığımız şeyin altından bambaşka şeyler çıkabiliyor. Aile dizimi de böyle aslında. Benim sorun sandığım şeyin altında daha derinlerde bir şey de çıkabilir. O yüzden ben hiçbir şey değişmiyor, bana hiçbir şey etki etmiyor gibi hissediyor olabilirim. Ama belki üzerindeki bir katmanı kaldırmışımdır. Biraz daha derinlere gitmem gerekiyordur oradaki asıl şeyi bulmak için.
Peki hiç şöyle bir şey başınıza geldi mi? Mesela bir problemiyle ilgili size dizim açtırmak için birisi geldi. Atıyorum işte ilişkilerimde sürekli problem yaşıyorum. Her ilişkim başlamadan bitiyor vesaire gibi. Aile dizimi açtınız ve bunun aile diziminden kaynaklanmadığını gördüğünüz bir durum oldu mu?
Böyle bir durum hiç olmadı. Çünkü genelde ya yani her konumuz zaten ailemizle ilgili. Yani her konumuz. Çünkü biz annemizin hayatı alıyoruz. Hayata yön veren de babamız. Ve bizim ailemize ait olmak ilk öncelikli yaptığımız şey. Biz insanlar hayatta ait olmak için bir şeyler yapıyorlar. Önce anne babaya, daha sonra aileye. Bilinç altında aldığımız, atalarımızdan taşıdığımız şeyler de bu şekilde aslında. Örnek veriyorum, çok çok eski yani büyüklerimizde diyelim ki zorla evlendirilmiş birisi var ve onun bilinçaltında evlilik kötü bir şey. Ben bu jenerasyonda bu bilinçaltı koduyla geliyorum ve benim hayatımda belki de ilişkilerim yolunda gitmiyor, istediğim gibi bir şekilde ilerleyemiyorum. Ve aile dizimi çalışmasında bunu görebiliyorum. Aslında oradaki anlayıştan kaynaklı olduğunu görebiliyorum. Ve bunu görmek bana aslında şunu katıyor. Bu şuradan bir yer değil. Sen böyle olduğun için ben bunu yaşıyorum. Senin yüzünden gibi bir yer değil. Seni senin şartlarında görüyorum ve kabul ediyorum. Ama ben başka biriyim. Benim kaderim başka ve ben bu kaderi kabul ediyorum. Ben başka bir şey yapacağım. Ama senden aldığım her şeye de teşekkür ediyorum diyorum aslında aile diziminde. Yani aslında geçmişte olanları geçmişte bırakarak, onlardan güzel şeyleri alarak hayatıma devam ediyorum. Ve her konumuz mutlaka ailemizle ilgili. Çünkü biz ailemizden öğreniyoruz her şeyi. Gerek genlerimizde, gerek onlardan gördüğümüz, bildiğimiz şeylerle. Hiç annemiz babamızla büyümemiş bile olsak, onlarla görünmez bir bağlarla bağlıyız.
Peki biz aile dizimine gitmeden de bu farkındalığa erişebilir miyiz? Örneğin ben ailemden ya da spesifik olarak söyleyeyim annemden yeterince sevgi almadığımı düşünüyorum. Ve bunu düşünürken şeyin de farkındayım. Ama annemin koşullarında zaten işte annem diğer kardeşlerimle de ilgilenmesi gerekiyordu ya da babamla ilgili problemler vardı. Onun odağı orasıydı. Bana fazla vakit ayıramadı ve ben bunun farkındayım bundan kaynaklandığını ve anneme karşı bununla ilgili herhangi bir art niyet ya da kötü duygular hissetmiyorum dediğim zaman kendi kendime ben aslında kendime aile dizimi uygulamış oluyor muyum ya da onun parçası bir şey yapmış oluyor muyum yoksa bununla ilgili problemimi aşmak için gidip mutlaka aile dizimi yaptırmam gerekiyor mu?
Bu kişinin tamamen kendisini nasıl hissettiğiyle alakalı. Her sorun için sonuçta aile dizimi açtırmıyoruz ya da her sorun için başkalarından yardım istemiyoruz. Ya da birisinin yardım istediği bir konu diğerinin yardım istemeden kendisinin çözdüğü bir konu olabiliyor. Yani o yüzden bence burada kişinin kendi farkındalığı, hayattaki tecrübeleri çok önemli. Eğer o kişi gerçekten bunu söylerken içten hissediyorsa, gerçekten annesine karşı bir kızgınlık olmadığını hissediyorsa, zaten aile dizimi yaptırmalı mıyım acaba diye bir soru işareti olmayacaktır bence. Eğer aklında böyle bir soru varsa, böyle bir şüphe varsa, içinde bir yerlerde o küçücük bir yanı, biraz önce bahsettiğim yanlarından bir tanesi, bundan etkilendiğini ve burada küçük de olsa bir kırgınlık, bir küskünlük olduğunu biliyordur. Ki böyle durumlar bizleri çok etkiliyor. Biz sonuçta yetişkin oluyoruz ve anlıyoruz annemizi, babamızı, belki işte onların da yanlarını anlıyoruz. Onların da bunu neden yaptığını anlıyoruz ama içimizde de küçük bir biz varız. Küçük bir Gözde var, belki 3 yaşında, belki 5 yaşında. Ama o Gözde onu yaşadığı zamanlarda annesini babasını çok seviyor bile olsa, onların arasındaki yaşanılanlardan, annesinin ona istediği ilgiyi göstermemesinden, babasının onunla istediği şekilde oynamamasından etkileniyor. Yani o yüzden bunlara bakmak bence her şekilde bu bağları biraz daha derinleştirmek, insanın kendi hayatına bir adım daha atabilmesi için faydalı.
Aile dizimi denince genellikle işte atalardan gelen travmalarımızı şifalandırıyoruz gibi bir promosyon cümlesi vardır. Aile diziminde sadece atalarımızdan gelen travmaları mı görüyoruz yoksa atalarımızdan aldığımız iyi şeyleri de görebilir miyiz? Ben bunları da bilmek isterim açıkçası aile dizimi yaptırsam.
Şöyle, biz aslında yanlarımızla çalışıyoruz. Yani ne demek? Ben aslında hayatımda nerede tıkandım, nerede döngüde yaşıyorum, neyi değiştirmek istiyorum? Ben aile dizimine bunları açığa çıkartmak ve bunlardan özgürleşmek için geliyorum. Fakat aile dizimi yaptığımızda orada açığa çıkan bir enerji var. Bu travma enerjisi olabilir, görülmemiş bir çocuk olabilir, sevgisi verilmemiş birisi olabilir, bir ölüm olabilir, cinayet olabilir, terk edilme olabilir, her şey olabilir aslında. Onu bize tamamen alan gösteriyor. Fakat biz burada aile dizimindeki amacımız bunları açığa çıkartıp böyle bırakmak değil. Orada tekrardan bağın kurulmasını sağlamak, tekrardan anlayışın sağlanmasını sağlamak ve her zaman bir kaynak var. Sonuçta biz hayatı oradan aldık. Onlar her şeye rağmen, yaşadıkları şeylere rağmen, yaşadıkları güzelliklerle beraber ve yaşadıkları şeylere rağmen bize hayat vermeye devam ettiler. Eğer onlar bize hayat vermeselerdi şu anda biz hayatta olmayacaktık. Yani o yüzden tabii ki onlardan güzel şeyleri alıyoruz. Ama aile dizimi onlardan aldığımız güzel şeylerle beraber getirdiğimiz travmalar ya da bilinçaltı kodlarının açığa çıkartılması ve buradaki aslında enerjinin hafiflemesi için yapılan bir çalışma. Ama kaynak her zaman var ve aile diziminde de bu kaynağı görüyoruz. Yani oradaki temsilcinin ya annesinden ya anneannesinden ya işte üçüncü, dördüncü nesil dedesinden, bazen büyük atalarından, topraklardan yararlandığını, oradan beslendiğini görüyoruz. Yani tabii ki güzel şeyler her zaman var. Bunu tabii şöyle söylemek mümkün değil belki. Sen işte büyük büyük anneannenden şöyle bir hediye almışsın. Bu işte senin özelliğin buradan gelmiş gibi bir şey söylemek tabii ki de mümkün olmayacaktır. Ama güzel şeyleri her zaman alıyoruz onlardan ve aile diziminde de bu enerjiyle besleniyoruz.
Bu üçüncü, dördüncü kuşak atalarımızdan bahsettiniz ama benim katıldığım seanslarda genellikle anne baba kaynaklı travmalar üzerinde duruluyor. Çok geçmişe gidilmiyor. Acaba dedim benim katıldığım seanslara özel bir şey mi? Ama işte birkaç haftadır bu konu üzerine araştırma yapıyorum, okumalar, dinlemeler yapıyorum. Tuna Tüner'in Köklerimiz Mirasımızdır diye bir kitabı var. O kitabı da dinledim. O kitapta Tuna Bey'in anlattığı seanslar var, örnek seanslar. Onlarda da daha çok yine anne babadan gelen travmalar üzerinde durulduğunu gördüm. Acaba bunun bir özel sebebi var mı? Daha geçmişe niye gidilmiyor çok fazla?
Aslında hiç böyle bir şey yok yani sadece anne babada kalır gibi. Hatta hani bunu bilmiyoruz. Biz uygulayıcı olarak nereye gideceğini bilmiyoruz. Tamamen hani sizler de biliyorsunuz alan gösteriyor. Temsilcilerin ne hissettikleri, onların söyledikleri. Hani benim dizimlerimin çoğunda gidiyor. İşte anneanne, ikinci, üçüncü, dördüncü bazen topraklara kadar gidiyor. Ama bazı dizimlerde de anne babayla sınırlı kalabiliyor. Bu tamamen o dizimin dinamiğiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani aile diziminde böyle bir kural yok. Sizin denk gel hani belki siz denk gelmişsinizdir ama çok da sık denk gelmişsiniz. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim hani neden bu şekilde olduğuna dair ama o dizimlerde katılımcı olmadığım için. Fakat böyle bir kural yok. Tabii ki dizimlerimizde gerektiğinde ikinci, üçüncü, dördüncü hatta altıncı nesile kadar çıkabiliyoruz.
Şimdi biz Gözde ile bir aile dizimi çalışması yapmıştık. Benim aile dizimimi yapmıştık. Hatırlıyor musun Gözde?
Yani dizimin detayını hiç hatırlamıyorum.
Tamam, ben o zaman şöyle biraz üstün körü bahsedeyim. Çok da detay vermek istemiyorum yayınlanacağı için. Benim işte çözümlemek istediğim sorunlarımdan bir tanesini ele almıştık. Zaten sen de bir kağıt veriyorsun öncesinde. Bir hikaye alıyorsun. Ve hangi konu üzerinde çalışmak istediğimi sormuştun. Ben de işte bir konu belirtmiştim. Sonra o konuyla benim verdiğim hikayedeki bazı travmatik olayları birleştirerek özellikle o travmatik olayın üzerine gittin. Biz o travmatik olayı çalıştık. Gayet de güzel çalıştık. Hani temsilciler de gerçekten duyguları çok iyi canlandırdılar ve çok şaşırdığım, wow dediğim anlar oldu hakikaten. Dizim esnasında kişisel olarak da çok etkilendim tabii ki gördüklerimden, duyduklarımdan ve oradaki çalışmadan. Ama yani bir insanın hayatında bir tane travması olmuyor. Benim o konuyla bağdaştırabileceğim başka travmalarım da var. Yani öykümde de hani sana verdiğim o kişisel öyküde de başka travmalar var. Mesela işte ben psikolog gözüyle de baktığımda ha bak şu travmayla da bağdaştırılabilir bu konu, o travmayla da bağdaştırılabilir diye tespitler yapabiliyorum. Sen de tabii ki yıllardır aile dizimi yaptırdığın için doğru yerden yakaladın bence de konuyu. Ama sadece o travmayı çalışmak yeterli olmadı mesela benim için. Başka travmaların da çalışılması gerekiyor o sorunu halletmek adına. Ama öyle bir tekrar bir talepte bulunmadım ben. Hadi bir dizim daha yapalım diye. Yani o konuyla bağlantılı bütün travmaların çalışıldığından emin olana kadar dizimi yapmaya devam etmek mi gerekiyor? Hatta işte 7 kuşak öteye kadar o konuyla bağlantılı olabilecek her şeyi çalışmak mı gerekiyor bir sorunu tam anlamıyla iyileştirmek için?
Bu bence gerekli ya da gerekli değil diye verilecek bir cevap değil. Yine biraz daha kişinin kendisini nasıl hissettiğiyle, ne yapmak istediğiyle alakalı. Yani çünkü ben evet şeyi alıyorum, o bilgileri alıyorum fakat bunları direkt dizimin yönlendiricisi olarak kullanmıyorum. Hani oradaki temsilcilerin ne söylediklerine, ne hissettiklerine önem veriyorum. Çünkü asıl onların yönlendirmeleri, onların açığa çıkarttıkları, ihtiyaç duydukları nesneler, kişiler, durumlar önemli olan kısım. Orada belki sadece bir tane travmaya gitmiştir ama bizim aslında aile diziminde önemsediğimiz şey olaylar değil. Burada yarattığı, kişide yarattığı hisler. Çünkü bir kişiye travma olabilecek şey başka bir kişiye travma olmayabilir. Ya da belki hiç travma olarak nitelendirilmeyen bir şey çocuk aklıyla onu travma olarak kabul etmiş olabilir işte. Belki birisi çok örnek veriyorum tamamen. Çocukken ona yaklaşmış birisi belki gerçekten onu sevdiği için yaklaştı ama çocuk ondan rahatsızlık duyduysa bunu taciz olarak algılamış ve burada bir kendisine blokaj yaratmış olabilir. Yani bu tamamen aslında insanın kendi algılayışıyla alakalı. Aile diziminde de bu yüzden aslında olaylarla değil, kişide yarattığı duygularla çalışıyoruz. Oradaki duyguların açığa çıkartılması, o duyguların tekrardan ifade edilmesi, o bağların kurulmasıyla çalışıyoruz. Burada benim mesela kendimden örnek verecek olursam, ben aile dizim uygulayıcısıyım ama tabii ki benim için de her zaman çalışılacak bir konu var ve ben de kendim aile dizimi çalışmaya devam ediyorum, dizimi açtırmaya devam ediyorum. Aynı konu için açtırdığım oldu. Araya belli bir zamanlar koyarak tabii ki. Hani bunu da şunun için öneriyoruz. Çünkü hayatımızda o dizimden sonra bir şeyler değişiyor. Biz de değişiyoruz. Bakış açılarımız değişiyor. Belki o sorun olarak gördüğümüz şeyin farklı yanları ortaya çıkıyor. Bazı konularda bir daha o konuyla ilgili hiç çalışmadım. Orada gördüğüm bir şeyi hayatımda uyguladım ve hayatım değişip dönüştü ve dedim ki tamam benim için bu konu şu anda okey. Ama bazı konularda da bana yeterli olmadığını hissettiğimde aynı konu için tekrardan dizim açtırdığım oldu. Yani özellikle bolluk bereket yani para ve ilişkiler aslında her şeyle ilişkili. Çünkü direkt anne babadan yaratım enerjisi, yaratım ve harekete geçirme enerjisiyle ilgili. O yüzden bütün yaptığımız çalışmalar aslında bolluk bereket, para ve ilişki enerjisini etkiliyor. Ama mesela sadece ilişki için gelindiğinde onun birden fazla Yanıyla çalışabiliyoruz tabii ki. Çünkü ilişki dediğimiz de çok katmanlı ya da para dediğimiz konu da çok fazla katmanlı. Hani özellikle bunlar çok katmanlı olduğu için bu örneklerden verdim. Bu konularda birden fazla çalışma gerçekleşebiliyor. Ya da anneyle ilişki, babayla ilişki. Sonuçta anneyle ilişki dediğimizde de bir sürü yan var. Benim annemle ilişkimde kötü olarak ya da işte değiştirmek istediğim ya da keşke böyle yapmasa diye dediğim şeyler olduğu gibi çok sevdiğim, örnek aldığım yanlar da var tabii ki. Ama benim zaten aile dizimi yaptırırken değiştirmek ve dönüştürmek istediğim yanlarıyla çalışıyorum. Annemin de o yanıyla çalışıyorum. O yüzden dizimde de benim konumla ilgili blokaja sebebiyet veren o yanları açığa çıkıyor. O travma açığa çıkıyor. Hani o konuyla ilgili belki ya da annemin başka bir travması olabilir ama orada açığa çıkması gereken şey demek ki o olduğu için çıktı. Ama bunu siz biliyorsanız böyle bir travma da var. Aslında ben buna da çalışmak istiyorum diyorsanız direkt o travma spesifik de bir çalışma yapılabilir. Ama ben bunu biliyorum ama benim hayatıma çok etkisi olduğunu düşünmüyorum diyorsanız bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmayabilir.
Güzel bir noktaya geldin şimdi. Anneyle ilişki, babayla ilişki deyince aklımdaki sorulardan başka bir tanesi de şuydu. Şimdi kronik travma dediğimiz bir şey var. Yani bir insanla özellikle ebeveyn figürleriyle olan ilişkide bir insan kronik bir şekilde travmatize olabilir. O kişilerin bazı kişilik karakteristik özellikleri dolayısıyla. İşte narsistik bir baba ya da narsistik bir anne figürüyle hayat boyu bir arada olmak kronik bir travma etkisi yaratır ve bizim de kimliğimizde, benlik algımızda ciddi şekillenmelere sebep olur. Diyelim ki ben sadece kendi anne babamla ilgili bir aile dizimi yaptırdım ve işte orada bir şeyler açığa çıktı, bir şeyleri fark ettim, anladım, kabul ettim, hesaplaştım. Sonra ben çıktım o dizimden ama annem babam değişmedi. Onlar aynı devam ediyor. Ne oluyor böyle bir durumda? Ya da değişiyor mu? Aile diziminin böyle bir iddiası var mı? Yani ailede bir kişi böyle bir çalışma yaptıktan sonra bütün sistem değişebilir gibi bir iddiası var mı? Çünkü ben bu iddiayla da karşılaştım okuduğum kaynaklarda.
Bence böyle bir iddia mümkün değil. Çünkü herkesin kendi yolculuğu ve aile diziminde bizim amacımız annemizi, babamızı, anneannemizi, dedemizi iyileştirmek değil, kendimizi iyileştirmek. Ama kendimizi iyileştirdiğimizde, kendimizi dönüştürdüğümüzde muhakkak etrafımızdaki şeyler dönüşüyor. Yani şöyle düşünelim en basitinden. Benim anneme aşırı öfkeli bir yanım var diyelim. Ve ben çok öfkeliyim. Bana iyi bir şey dese de öfkeleniyorum, kötü bir şey dese de öfkeleniyorum. Bilmiyorum sebebini. Aile dizimi çalışması yaptırdıktan sonra, bu öfkeme çalıştıktan sonra daha doğrusu, orada bir anlayış geliştiriyorum. Anneme karşı öfkemin neden olduğu ile ilgili bir anlayış geliştiriyorum. Ve bunu anlamak bile, bunu fark etmek bile ya da benim o öfkeli küçük yanımı görmek bile bende çok fazla şey değiştiriyor. Belki ben anneme öfkeyle yaklaştığım için annem de bana öfkeyle yaklaşıyordu ya da o bağı kuramıyorduk çünkü hiçbir zaman sağlıklı bir ilişkimiz yoktu. Ama aile dizimi çalışmasından sonra bu arada belki bir çalışma, belki 10 çalışma, belki 20 çalışma sonrasında hani bunu bilemeyiz ne kadar çalışma gerekeceğini. Ama benim anneme yaklaşımım değiştikçe etki tepki yasasından en basitinden annemin de bana karşı tepkileri değişmeye başlayacaktır. Böylelikle ilişkimiz değişmeye, ilişkimiz gelişmeye başlayacaktır. Ama buradaki benim aile dizimindeki amacım annemi değiştirmek değil. Çünkü ben annemin kurtarıcısı değilim. Ben kimsenin kurtarıcısı değilim. O onun yolculuğu ve benim onun yolculuğuna da saygı duymam gerekiyor. Aile dizimi çalışması yaparken en önemli şey benim. Benim yolculuğum, benim ne yapmak istediğim. Ama ben kendimi dönüştürdüğümde etrafımdakiler mutlaka dönüşecektir. Ben kendimi dönüştürdüğümde benden sonraki nesillere davranışım da, davranış şeklim de değişeceği için onlar da aslında iyileşeceklerdir. Ama tabii ki aile diziminin siz çalışma yaparsanız anneniz iyileşir, babanız iyileşir gibi bir iddiası olamaz.
Peki benim problemim eğer benim anneme duyduğum öfke değil de annemin bana duyduğu öfkeyse, yani benim kontrolümde olmayan bir problemim varsa benim, o zaman ne oluyor?
O da kendi açımızla, aslında kendi bakış açımızla, kendi anlayışımızla çalışabiliriz. Yani eğer bu ilişki, sonuçta ben annemin davranışını değiştiremem. Yani burada şöyle iki yol var aslında. Ya annemi ikna edip beraber bir çalışmaya katılacağım. Bu aile dizimi olur, başka bir şey olur. Bu arada eşlerle, işte çocuk anne, çocuk baba ya da anne baba çocuk hep beraber de çalışmalara katılmak mümkün. Ya da çiftlerle. Bu şekilde daha faydalı oluyor. İki taraflı, eğer iki taraf da bir şeyin çözümünü istiyorsa beraber çalışmaları çok faydalı oluyor. Çünkü ikisi de beraber bir şeyler görme şansı oluyor. Ama eğer annemin bana öfkesiyse de benim onu öyle gören bir yanım vardır. Yani hiçbir şey bizim aslında tek başımıza karşı taraflı değil. Hani her şey birbirimizin yansımasıdır ya. İşte biri bana kızdığında ben bunu bu kadar kötü algılıyorum. Ama Ayşe kızdığında kötü algılamıyorum. Neden? Belki ikisi de aynı şeyi söylüyor. Birinde daha kırılganım, diğerinde hiçbir şey umurumda bile değil. Yine oradaki benim algımla alakalı. Yani yine ben kendime çalışabilirim. Eğer sorunun annemden kaynaklandığını düşünüyorsam dahi. Çünkü hiçbir şey tek taraflı değil. Ama tabii ki böyle durumlarda eğer çocuğu rahatsız eden bir şey varsa annenin de kendisiyle çalışması çok faydalı olacaktır. Yani biz önce kendimizle çalışacağız ki daha sonra bizden sonraki nesillere de bunu aktaracağız.
Bizim sorularımız bitmedi ama şimdiden bu bölüm çok dolu dolu bir bölüm oldu. O yüzden isterseniz bir bölüm daha çekelim ve bütün sorularımıza cevap bulmuş olalım Gözde ile birlikte.
Kesinlikle katılıyorum sana Pınar'cığım. Süremiz yetmeyecek çünkü benim daha bir dolu sorum var soracak.
O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere.
Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.